Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Kalbin Frekansı Erkam Radyo'da yine sizlerle birlikteyiz. Genç Zamanlı programındayız. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Alaaddin Serhan Yaman olan birlikteliğimizde yine sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Alaaddin bugün bizlerle değil, kendisini Miras Avcıları isminde çok güzel bir proje için Türkiye seferine uğurladık. 40 gönüllü, 40 genç gönüllü kardeşimizle beraber şu an yollardalar. Muhtemelen en son Adıyaman'dalardı, herhalde Hatay tarafına doğru seferleri devam ediyor. Alaaddin'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlerle yalnızca ben birlikte olmuş olacağım. Hem kendi gündemimizde neler var, hem gençlik gündemimizde neler var, hem de eğer bir imkanımız varsa, eğer bir vesile olabiliyorsak bu anlamda sizlere güzel mesajlar aktarmaya gayret edeceğiz. Bizleri İstanbul'da 105.0 frekanstan dinliyorsunuz efendim. Erkam Radyo'da sizlerin karşısındayız. Bugün niyetimiz yine aslında Genç Dergisi'nin geçtiğimiz ay yapmış olduğu, yani Ağustos ayını, bu ayı kapsayan dosya çalışması olan Hangi Kuşağa Sığarsın Şaşarım başlıklı dosyasından mütevellit bir kuşak aslında analizi, yine bir kuşak konuşması yapacağız. Genç Dergisi her ay dosya konularında önemli konuları, önemli mevzuları gündeme getirmeye devam ediyor. Kuşaklar arasındaki bu ilişki, kuşaklar arasındaki çatışma diyelim, ya da daha doğrusu çok tartışılan, çok konuşulan bir mesele. Bununla alakalı ciddi bir dosya çalışması yapıldı Genç Dergisi'nde. Biz de bugün nasip olursa bunlardan bahsetmeye gayret edeceğiz. Sen hangi kuşağa sığarsın şaşarım. Aslında biraz bu kapak sloganından başlamak lazım. Hangi kuşağa sığacağını, hangi kuşağa ait olduğunu, hangi kuşağa mensup olduğunu tam belki de bilen bir nesil, bilen bir insan kitlesi değiliz. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, ama ben kısaca yine de en azından bilimsel tanımlamaya göre söylüyorum. Çünkü bu da tartışılan bir konu. Yani kuşak tartışmaları, gençlerin hangi kuşaktan oldukları ya da büyüklerin hangi kuşaktan oldukları çok tartışılan bir konu. Ama en azından kabul edelim veya etmeyelim, karşımızda bir nesil tanımlaması diye bir şey var. Bu da şöyle oluyor efendim. Ben direkt konuyla beraber programımızı başlatmış olayım. 1927-1945 arasına sessiz kuşak deniliyor. Yani 1927 yılıyla 1945 yılı arasında doğanlara sessiz kuşak deniliyor. Bu kuşağın temel amacı yaşamak için çalışmak. Birinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı açlık, ölümler, kıtlık gibi sorunlardan muzdarip bir kuşak. Ve birikim, kanaatkar olmak gibi durumları önceleyen bir kuşak. Yani muhtemelen dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz varsa şu an hayattalarsa, Allah hayırlı güzel ömürler versin kendilerine, onlar aslında sessiz kuşak dediğimiz kuşağa girmiş oluyor. Ve bu kuşak, dikkat ettiyseniz siz de eğer, böyle para harcamaya karşı çok daha dikkatli, para biriktirmeye endeksli, yatırım yapmaya daha çok önem veren ve hani toprağın önemini, toprağa ait olan değerlerin önemini çok fazla önceleyen bir kuşak. Daha sonraki işte 1946 ile 1964 arası doğanlara ise baby boomers deniliyor. Yani bebek patlaması dediğimiz, dünyada en fazla bebek doğumunun olduğu, 1 milyara yakın bebek doğumunun olduğu dönem bu 20 yıllık dönem. Bu döneme de baby boomers adı veriliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra nüfus patlaması yıllarında doğan nesil bu nesil. Ve bu nesil kuralcı, maaş öncelikli ve anlatıcı özellikler taşıyor. Bu çok ilginç. Muhtemelen yine hani belki kimimizin dedesi, anneannesi, babaannesi bu kuşağa mensup. Ama babalarımıza, annelerimize baktığımızda da aslında bu kuşağa ait bazı özellikler olduğunu görüyoruz. Yani genelde kendilerine ait ya da geçmişle günümüzü kıyaslayıcı ifadeleri çok fazla kullandıklarını ve bizim zamanımızda böyleydi, sizin zamanınızda böyle değil, bizim zamanımızda biz çok zorluk çektik, siz hiç zorluk çekmediniz gibi ifadelerin kullanıldığı bir kuşak olduğunu görüyoruz baby boomers'ta. Ve 1965-1979 arası doğan nesle ise X kuşağı adı veriliyor. İş hayatına bağlı, idealist ve çalışkan bir kuşak. X kuşağı, otoriteyle sorunları olmayan ve yaşamak için çalışan bir nesilden bahsediyoruz X kuşağı dediğimiz zaman. X kuşağının önemli aslında taraflarından biri de şu. Hani hep bahsedilir 68 kuşağı diye. 68 kuşağı aslında bu kuşağı birazcık, bu kuşağı daha doğrusu yetiştiren kuşak gibi söyleyebiliriz. Daha çünkü 1968'inde doğanlar bu siyasi hareketlerden, sağ sol hareketlerinden en fazla belki de dünyada muzdarip olan kuşaklardan biri. 1980-1999 yılları arasında doğanlara Y kuşağı ismi veriliyor. Bu kuşak ise kendilerine dünya genelinde mutsuz veya neşeli bir kuşak olarak kabul edildiklerini görüyoruz yani. Ya mutsuz oluyorlar ya neşeli oluyorlar. Bu depresif bir ruh hali aslında. Belki psikolojik olarak da bir karşılığını açıklamak gerekebilir. Yani yaşadıkları olaylardan ya da çevrelerinde var olan mevzulardan bağımsız hareket edemeyen, etkilenen ve bunun akabinde kararlarında, duygularında, duygu yoğunluklarında bunların patlamalarını yaşayan bir kuşaktan bahsediyoruz. Azınlık haklarını savunan, farklı cinsel kimliklere yönelimin daha yüksek olduğu bir kuşak. Bu da aslında günümüzde şu an LGBT olarak isimlendirilen ki belki 150 yıllık bir geçmişi olan bu hareketlerin mi diyelim, tam bilemiyorum artık nasıl tanımlamak gerektiğini, o hareketlerin aslında en savunucusu olan nesilden bahsediyoruz. 1980 ile 1999 yılları arasında doğanlara ve bu kuşağın kıymetli dinleyenler şöyle bir özelliği de var. Toplumu dönüştürücü etkiye sahip. En son hatırlarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, yerel seçimlerde daha doğrusu, tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri daha ön planda olduğu için söylemiş oldum bunu. Başımıza gelen olaylardan biri şuydu. Gençlerin bu seçimlerde çok fazla rol sahibi olduğu ve dönüştürücü etkiye sahip olduğuydu. Burada da aslında ortaya çıkan sonuç şu. Yani 1980 ile 1999 dediğimiz kuşak arası bir 20 yıllık bir kuşaktan bahsediyoruz ama bu 1998-99 doğumlar ilk defa oy kullandılar. Ve hakikaten özellikle İstanbul'da ciddi bir oy kitlesine sahipti bu kuşak. Nüfus yoğunluğu bakımına hesapladığımızda. Bu anlamda da gerçekten seçimlerin sonucunda ciddi bir etkiye sahip olduklarını görmüş olduk. 2000-2021 arası doğanlara ise kıymetli dinleyenler, yani günümüz nesline, günümüzde doğan gençlerimize, kardeşlerimize, çocuklarımıza ise Z kuşağı ismi veriliyor. Z kuşağı diğer kuşaklara göre dünya zevklerine daha düşkün, teknolojiyi hızlı kavrayan, işlerini kısa sürede ve titiz biçimde, yani hakikaten çok daha dikkatli olan bir kuşak aslında, yerine getiren bir kuşaktan bahsediyoruz. Tabii konsantrasyon sorunu, odaklanma sorunu gibi belki günümüz psikolojisinde çok daha fazla ön plana çıkan durumların bu kuşağa ait olduğunu da görüyoruz. Ancak bu kuşağın hakikaten sevdikleri ya da ilgilendikleri alanlarla çok daha ilgili ve alakalı olduklarını, çok daha yoğun ve çok daha başarılı bir şekilde çalıştıklarını da görmüş oluyoruz. Bunların dışında da kıymetli dinleyenler, İ nesli, M nesli gibi tanımlamalar mevcut. İ nesli malumunuz internetin hayatımıza girmesiyle beraber işte internet nesli adı verdiğimiz tabletle, cep telefonuyla büyüyen nesil. Yani bu kuşak tanımlarının yan tanımlamaları gibi söyleyebiliriz bunları. Ve M nesli diye belki de sizlerin de ilk defa duyduğu ve aslında bir Müslüman kuşağı tanımı olan ve son 30 yılda doğan Müslüman gençleri tarif eden, radikal ve siyasi ve tepkisel Müslüman prototipine karşılık olan bir gençlik kuşağı bu. Yani İslam'ı bir hayat tarzı olarak yaşamaktansa bir dini inanç olarak sadece görüp devamında normal dünyanın gereksinimlerini, nasıl batılı bir insan, nasıl batılı bir genç sinemaya gidiyorsa, tiyatroya gidiyorsa, efendime söyleyeyim işte plajlara gidiyorsa, ben de aynı şekilde bu hayatı yaşamalıyım gibi gören, aslında çok da anormal olmayan ama biraz deformeye maruz kalan, işte moda ile beraber daha çok deformeye maruz kalan bir nesil olduğunu görüyoruz bu tanımlamanın da. Şimdi ben bu tanımlamaları yaptım çünkü bu tanımlamalar aslında bahsedeceğimiz bu konunun, yani teşhiste bulunacağımız bu konunun tanımı olmuş oldu. Tabii bu tanımlara dediğim gibi program başında da söyledim, katılan var, katılmayan var. Yani kabul eden var, kabul etmeyen var ama bu işin gerçekliği, yani özellikle sosyoloji alanında çalışmalar yapan insanların bu tanımlamaları kaynak olarak ya da bu tanımlamaları esas olarak gördüğünü, kabul ettiğini şahitlik ediyoruz. Bu anlamda da bunlardan bahsetmeden programımıza başlamak, bahsedeceğimiz bu kuşak kavramını, kuşak çatışmalarını sizlerle biraz daha böyle bilimsel olarak konuşmak bizim için daha iyi olacak diye düşündük. Şimdi benim asıl niyetim şu bugün, gençlere daha çok, daha doğrusu şöyle diyelim, gençleri daha çok gençlerden dinlemek gibi. Bizim aslında her zaman genç zamanında 5 yıldır Erkam Radyo programında, Erkam Radyo stüdyolarında yaptığımız gençleri gençlerden dinlemek gibi bir amacımız var. Ve bugün de gençleri gençlerden dinlemeye gayret edeceğiz. Bu yüzden de ben genç kardeşlerimizden, genç olan ve hakikaten daha böyle ne diyelim, dertli olan kardeşlerimizden, yani bizim genç tanımlamamıza giren kardeşlerimizden aldığımız yorumları okuyacağız. Şöyle yorumlar var. Dilerseniz ben başlamış olayım. Gençlere zengin olduklarını öğretmeliyiz. Söz konusu olan kuşak tasniflerinin zamanları ve tabirleri göz önünde bulundurulunca her kuşak bir darbe dönemine gelmiş adeta. Ülke olarak dar boğazdan geçerek büyük bedeller ödedikten sonra toparlanma süreci boyunca yokluk çekmiş ve aynı zamanda Avrupa'yı bir özentiyle her dönemde farklı kıyafet, saç şekilleri, maddiyat ve farklı siyasi görüşler oluşturan dönemler, kuşaklar olarak tasnif edilmiş ve bu görüşler kişilere göre farklılık göstermektedir. Eğitim seviyesinin düşük olması, ülkenin refah seviyesinin farklılıklar gösteriyor olması, politikacıların ortamları, sağ sol tabirleri, siyasetçilerin vaat ettiklerini yapmıyor olması, ki burada aslında yine bir eleştirel bir tavır görüyoruz. Yani siyasetçilerin vaat ettiklerini yapmıyor olmaları aslında kıymetli dinleyenler gençlerin itici güçlerinden biri. Yani bir genç oy vereceği zaman, sandığa gittiği zaman şuna bakıyor. Hakikaten bana vaat edilen ne var? Mesela atıyorum internet, sınırsız wifi dendi seçim vaadi olarak. Bu yapıldı mı yapılmadı mı? İşte Akbil'in, öğrenci Akbil'lerinin ücretsiz olması veya çok daha düşük bir fiyata bağlanması. Bu yapıldı mı yapılmadı mı? Genç bunu görüyor, hakikaten görüyor ve şu an gençlerden gelen yorumlarda da aslında bunların geçerli akçeler olduğunu görmüş oluyoruz. Ben yine bu yorumu okumaya devam edeyim. Açarak devam edeceğiz inşallah. Buradan çıkaracağımız sonuç, kuşak kavramları veya bu tasnifler hem çevreden hem de coğrafyadan etkileniyor. Yani bizim çevremiz ve coğrafyamız bizim tanımlarımızı, Avrupa'nın çevre ve coğrafyası kendi tanımlarını çıkarıyor aslında. Afrika, Asya, Amerika için de aynısı geçerli. Bu anlamda kuşak tasnifleri ve tanımlamalarının global olması, küresel anlamda ele alınabilmesi çok da mümkün değil. Şimdi burada hakikaten önemli bir nokta var. Biz kuşak tasnifleri yaparken az önce bahsettiğim işte sessiz kuşak, baby boomers, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı gibi tanımlamalar yaparken daha çok Batı'nın normlarıyla, belki de yani Batı dünyasının normlarıyla, onların kurallarıyla belki de bu yorumları yapmış oluyoruz. Burada önemli bir nokta var. Yani coğrafyadan, çevreden kuşak tanımının bağımsız olamayacağını söylüyor kardeşimiz ve hakikaten de çok doğru. Niye? Çünkü Afrika'daki 12 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocukla Kanada'daki 12 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocuk hakikaten kıymetli dinleyenler büyük bir farklılık gösteriyor. Hem yaşantı olarak, hem ideoloji olarak, hem de gelecek tasavvuru olarak. Bu anlamda da gençlerin ya da bizim genç olarak adlandırdığımız kitlenin en başta hangi coğrafyada, hangi ortamda, hangi mekanda bulunduğunu doğru tanımlamamız gerekir diye ben de aynı kanaati taşıyorum. Türkiye sadece coğrafi olarak değil, kültürel olarak da çok zengin bir ülke. Bu ülkenin gençlerine hangi jenerasyon, kuşak içinde olurlarsa olsunlar bunu, yani zengin olduklarını öğretmemiz gerekiyor. Çevresel faktörlerin olumsuz etkilerden ziyade onların çevrelerine olumlu tesir edecekleri bir ufuk oluşturmalıyız. Bu da tabii ki eğitimle, sistemle, politikayla olacak. Şimdi burada hakikaten çok önemli bir nokta daha var. Nasıl bir nokta bu? Gençlerle alakalı yorum yapmak, gençlerle alakalı bazı tasavvurlar, bazı ifadeler geliştirmek kimi zaman kolay. Neden kolay? Çünkü aynı yollardan geçtiğinizi düşündüğünüz bir dönem gençlik. Mesela işte 40 yaşındaki bir insana baktığımızda, ben senin yaşındayken çocuğuna ya da bir akrabasına, yeğenine, herhangi bir gence senin yaşındayken şunları şunları yapmıştım diyebiliyor. Bunu hakikaten rahatlıkla görüyoruz. Ama şu var, acaba senin yaşadığın dönemle, senin yaşadığın coğrafyayla, senin yaşadığın bölgeyle senin çocuğunun ya da senin muhatap olduğun gencin yaşadığı coğrafya, kitle aynı mı? Bunu hakikaten gözünde bulunduruyor muyuz? Bu da hakikaten coğrafi olarak nelere sahip olduğumuzun, çevresel olarak nelere ait olduğumuzun, kültürel olarak nelerden beslendiğimizin gösterilmesiyle mümkün. Türkiye zengin bir ülke. Çok zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip. Bunun yanında da zaten gençlik en büyük zenginlik. Biliyorsunuz hazine demek genç Farsça'da. Hazinemizin, yani gençliğimizin bir şekilde farkında olmamız gerekiyor. Aslında hangi çağda, hangi kuşakta, hangi dönemde, hangi zamanda yaşarsa yaşasın, bir gence sen zenginsini hissettirebilirsek, sen özelsini hissettirebilirsek, o gençle alakalı eleştirel tavırdan ziyade daha çok muhatap ilişkisine girebilirsek çok daha gençlikle alakalı belki ümit var, umutlu bir haleti ruhiyeye bürüneceğimiz kaçınılmaz bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Nesil genellemeleri gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu da aslında ciddi bir soru. Bu anlamda Hakkı Öcal'ın, İbni Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Hakkı Hoca'nın bir ifadesi var. Yani nesil genellemeleri az önce bahsettiğimiz gibi bir gerçekliği yansıtıyor mu, yoksa sadece belli bir çağa mı ait gibi. Bununla alakalı Hakkı Hoca'nın yazısından şu bölümü paylaşalım. Sadece X, Y, Z ve kuşaklarının adlandırılması değil, temelde bu kuşak tasnifinin sosyoloji ve siyaset bilimini yanlış yönlendirdiği kanısındayım. Bu akım ikinci meşrutiyet ile başladı. Selanik ekibi kendisini İstanbul'un meşrutiyetçilerden ayırt etmek için kendilerine ikinci meşrutiyet nesli dediler. 1875-1900 arasındaki 25 yılın kuşağı da otomatik birinci meşrutiyet nesli oldu. Belki ikinci meşrutiyet siyasal olayları, edebiyatı, savaşları o çağda yaşayanlara bir kimlik vermişti. Yani siyasal olaylar neticesinde demek istiyor. Ama bunu birinci meşrutiyet için söyleyemeyiz. Kimdir bu neslin üyeleri? Birinci Ahmet Mithat Efendi'nin tanımladığı Felatun Bey ve Rakım Efendi mi? İkinci Recaizade Mahmut Ekrem'in Arabe sevdasındaki Bihruz Bey mi? Şemsettin Sami'nin Talat'ı mı? O devirde o neslin gençleri hep yanlış batılılaşma kurbanı mıydı? O zaman bir Ömer Seyfettin'i, bir Namık Kemal'i kim nasıl oluşturdu? Aynı şekilde ikinci meşrutiyet nesli de homojen bir yapımıdır. Öyleyse bir Prens Sabahattin'i kim yetiştirdi? Diye devam ediyor. Aslında geçmişle alakalı da bir yüzleşme gibi hissettim bunu. Şurada önemli bir bahis var. Belki daha güncel okuma yapmamıza imkan sağlayacak bir ifade. Bütün genellemeler gibi bu kuşak nesil kavramı da hatalı sonuçlara varır. Ayrıca bir toplumsal yapı kavramı olarak ne bilim adamlarının ne de siyasetçilerin işine yaramaz. X kuşağı denilen 1960'lardan 1980'lere kadar doğmuş olan insanları nasıl bir kefeye koyacağız ki bundan mesela son 25 yıldır İstanbul'da AK Parti'ye oy veren bir seçmen kitlesinin siyasal davranışını izahta yararlanacağız. 1980'den 1994'ün sonuna kadar doğanların nasıl bir ortak sosyalizasyon sürecinden geçtiğini iddia ediyorsunuz ki bunlara Y kuşağı diyelim veya hepsini bir açıklama aracı olarak kullanalım. Aynı şeyi Z kuşağı olarak tanımlanan 1990'ların ortalarından 2000'lerin ortalarına kadar doğmuş olan gençler için de sorabiliriz. Diye devam ediyor gördüğümüz gibi. Burada gençlerle alakalı da bir ifade var. Aslında Hakkı Hoca'nın bizim başlığı taşıdığımız yani sert bir ifadesi. X'i bilmem ama Y ve Z için benim gördüğüm tek ortak nokta bu gençlerin çoğunun okuma özürlü olmasıdır. Edebiyat dersinde okuması gereken romanı internetteki roman özeti sitesinden okuyan ve oradaki yanlışı derste sunduğu özet kağıdını aynen geçiren ve bunu sınıfta savunan bir nesil var gerçekten. Muhtemelen Hakkı Hoca'nın kendi öğrencileriyle yaşadığı bir durum bu ki bunu çok net bir şekilde buraya taşımış. Şaka bir yana ve özetle nesil denen yapı anlamlı ve kullanılır bir unsur değil. Bu tür genellemeler zihin açıcı olmuyor. Carl Jung'un dediği gibi bütün kavgalar da gereksiz genellemelerden çıkıyor diye yazısını tamamlamış olmuş. Hakikaten ciddi bir nesil kavgasıyla, ciddi bir nesil tartışmasıyla yaşıyoruz günümüzde. Herkes nesillere dair, bu sosyolojik tespitlere dair kendi gündeminde, kendi hayatında, kendi dünyasında olanları bir şekilde sıralıyor, bir şekilde aktarıyor. Bunun gerçekliği, bunun doğrulanabilirliği, bunun kavramsallığı Genç Dergisi'nin "Sen hangi kuşağa sığarsın şaşarım" yazısında aslında bizim dosyasında işlediğimiz konulardan biri. Şimdi kıymetli dinleyenler, burada bahsettiğimiz konular tabii ki belki biz de bazı genellemelere giriyoruz ama ben en azından tanım olarak bu programı sürdürmeye gayret ediyorum. Sait Ercan'la, iletişim uzmanı Sait Ercan'la bir röportaj yaptık Genç Dergisi'nde Ağustos sayısında. Kendisinin şöyle bir ifadesi var. Malumunuz Kore popu dediğimiz ya da Japon popu olarak da adlandırılan K-pop, işte J-pop gibi müzik türlerinin, işte PSA gibi Gangnam Style parçasıyla çok dünyada meşhur olan müzisyenlerin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Bu K-pop, J-pop gibi müzik türlerinin de ortaya çıkardığı figür, insan figürü ya da gençlere örnek olarak sundukları insan tipinin cinsiyetsiz olduğunu aslında bir şekilde, hani erkeklerin de makyaj yaptığını, kızların da erkek gibi giyindiğini ve cinsiyet farkının hiçbir şekilde gösterilmediğini ve buna dair de bir aslında pompalamanın, bir operasyonun da diyebiliriz yani olduğunu bir şekilde görmüş oluyoruz maalesef. Bununla alakalı iletişim uzmanı Sait Ercan'ın ciddi çalışmaları oldu. Biz de kendisiyle bir röportaj yaptık. O da K-pop için özellikle şöyle bir ifade de kullandı. K-pop aileyi ve cinsiyeti bitirme projesidir. Hakikaten nesil tartışmalarını yaparken, nesillerle alakalı konuşurken muhakkak bahsedeceğimiz konulardan biri de günümüzde, günümüz gençliğinin nelerden hoşlandığı, nelerle hemhal olduğu, nelerle ilgilendiği konusu. Bu anlamda K-pop şu an gençlerin çok takip ettiği, çok dinlediği bir müzik türü. Dünyada çok yaygın. Türkiye'de de ciddi anlamda karşılık bulmaya başladığını görüyoruz. Peki nedir bu K-pop? Biraz bundan bahsedelim. Japonya'dan dünyaya yayılan J-pop'tan sonra Kore popunun K-pop'u da meşhur oldu malumunuz. Özellikle PSA'nın Gangnam Style parçasının milyarlarca izlenmeyle bu türü dünyada popüler hale getirdiğini görmüş olduk. Kore kültür ihracı ve müzik sektöründeki ekonomik etkinliği artırmak üzere devlet politikası olarak da desteklenen bir müzik türü K-pop. Yani aslında devletin de kendi ürününü, kendi kültürünü dayatma ve oluşturma açısından beslendiği ve kullandığı bir tarz olduğunu görüyoruz. Gençleri tüm dünyada dizayn etmek için, yani belki hani o bahsettiğimiz kapitalizmin etkisiyle aynı şeyleri yiyen, aynı şeyleri giyinen, aynı şekilde düşünen bir gençlik oluşturmak için hakikaten müzik etkili bir araç. Bu anlamda nötr cinsiyet adını verdikleri, özellikle de ergenlik dönemine denk gelen ve cinsiyetleri aynı mesafede korumayı ve aynı mesafede belirlemeyi amaçlayan bir cinsiyetsizlik akımı gibi de söyleyebiliriz yani bu müzik türünün felsefesine. Gençlerdeki etkilenmenin nasıl gerçekleştiği sorusu önemli bir soru. Çünkü BTS gibi mesela K-pop gruplarının LGBT renkleri kullandığını görüyoruz. Yani işte günümüzde bu kendini cinsiyetsiz olarak adlandıran sapkın anlayışın renklerini, işte bu gökkuşağı renklerini kendilerine ait olarak yorumlayarak bu grupların kullandıklarını görüyoruz. Ve otomatikman da şöyle bir netice ortaya çıkıyor kıymetli kardeşlerim, dostlarım, dinleyicilerimiz. Bu müziği dinleyen bir genç bu müziğe ait olduğunu hissediyor ve bu müzikten beslenerek ne yapıyor? Bu müziğin dayattığı, bu müziğin söylediği şeyleri kendisi de aynı şekilde düşünmeye ve sevmeye başlıyor. Bu da hakikaten özellikle uzun vadede bizim başımıza gelmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin başımıza gelmesine neden oluyor. Türkiye'de kimse belki en son işte bu LGBT aktivistlerin, üyelerinin İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları bu yürüyüşleri tahmin edemezdi. Ya böyle bir şey olabilir mi diye, ama gel görelim binlerce kişi, on binlerce kişi bu yürüyüşlere katıldı. Bu da aslında gösteriyor ki o grupların, o sapkın ideolojilerin, sapkın fikirlerin üyesi olmasa bile bazı gençler o insanlara karşı sempati duyuyor. Bu sempatinin temelinde de işte Sait Ercan'ın da ifadesiyle dayatılan bu müzik türlerinin de ciddi bir etkisi var. Keza sadece müzik türü değil, aslında televizyon dizilerinde, televizyon filmlerinde, sinema filmlerinde de benzer şekilde bu tiplemelerin, LGBT gibi sapkın fikirlerin bizlere, gençlerimize sanki böyle pozitif, sanki çok da sevimli bir şeymiş gibi, özgürlük amaçlı, özgürlük temelli bir şeymiş gibi gösterildiğini görüyoruz. Oysa bu hakikaten insan fıtratını, insan anlayışını, Allah'ın bize vermiş olduğu güzellikleri, nimetleri tamamen reddedip kendi sapkın fikirleriyle dünyayı bambaşka bir, affedersiniz, rezil bir hale sokmayı amaçlayan bir durum. Kendileri asla bunu bu şekilde tanımlamıyorlar ve kabul etmiyorlar ama aileyi, kurumu, insanı her anlamda, yani çocuk istismarına kadar varıcı noktada, ki Londra'daki, İngiltere'deki yürüyüşlerde gördük. Çocuklar LGBT yürüyüşlerinde, mesela erkek çocukları makyaj yaptırarak oralarda yürüttüler. Hakikaten bunlar hani pedofilinin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada bunların yapılıyor olması hakikaten yani çok mantıkla izah edebileceğimiz ya da aklı selim bir şekilde izah edebileceğimiz bir şey değil. Ve bunun engellenmemesi de çok garip bir şey. Şu an böyle bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Bir şekilde de bizim bu yüzden bilinçlenmemiz lazım, şuur sahibi olmamız lazım. Genç Dergisi'nin bu dosya çalışması bu anlamda çok önemli. Biz gençlerle bu yüzden konuştuk. Büyüklerle, hocalarla, iletişim uzmanlarıyla, sosyologlarla bu yüzden konuştuk. Onların fikirleri bu yüzden çok önemli. Çünkü ortada bir problem var ve bu problemi ilk önce teşhis etmemiz lazım. Daha sonra bununla alakalı hani hangi tedavi unsurlarını, hangi tedavi yöntemlerini kullanacaksak buna dair çalışmamız lazım. Bu yüzden de K-pop gibi son dönemde, son 4-5 senede özellikle çok yaygınlaşan müzik türlerinin veya benzer şekilde internet film aktarım sitelerindeki yayınların, televizyon dizilerinin, sinema filmlerinin ciddi anlamda bu tip şeyleri barındırdığını görüyoruz. Bununla alakalı da biz özellikle her zaman yaptığımız gibi Genç Zamanı programından sizleri uyarmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda şuur sahibi olabiliriz. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz tabii. Biliyorsunuz ben konuşmayı da çok seven bir insanım. Çok konuştuğumuz için de zamanın nasıl geçtiğini maalesef bazen göremiyoruz. Ben yazımı toparlayacağım. Yalnız düzeltiyorum, programı toparlayacağım. Yazılardan bahsettiğimiz için yazımız demiş olduk. Şimdi en son olarak ben bu kuşaklarla alakalı hem kendi görüşlerimi de kapsaması bakımından hem de aslında bu kuşak tanımlarının nasıl bir birleşimden ortaya çıktığından bahsetmesi açısından Nazife Şişman hocamızın kendisiyle yaptığımız röportajından bir kesit okumak istiyorum. Bu hakikaten zihnimizde daha fazla belki kendi çocuklarımızla alakalı, bizden sonra gelecek kuşaklarla alakalı şablonu daha net bir şekilde bize gösterecektir. Ebeveynler ve çocuklar aynı dünyada yaşamıyor. Dünya hızla değişiyor. Bu değişim siyasetten eğitime, spordan aile yaşantısına, her alana, hayatın her kısmına ciddi şekilde yansımada bulunuyor. Gençlik kuşaklarını, oluşan kavram ve fikirleri ele aldığımızda Nazife Şişman hocamızın yazısından faydalanmak istedik. Bu anlamda da kendisine sorular sormuş olduk. Dijital çağda Müslüman kalmak başlıklı bir kitabınız var ve bu kitap 3 ana bölümden oluşuyor. Bildiğimiz kitabın sonu dijital çağda gören kim, görünen kim, teknolojinin inşa ettiği yeni kültür. Şunu sormak isterim. Bu dijital çağda nasıl bir gençlik oluştu diye bir soru sormuşuz Nazife Hoca'ya. O da şöyle bir cevap vermiş. Bu da çok önemli. O yüzden bahsediyorum ben. Yani bu dijital çağ olarak adlandırılan aslında son yeni dönemde nasıl bir gençlik oluştu diye. Genç olmanın ne olduğunu, daha doğrusu 21. yüzyılda genç olmanın ne menen bir şey olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Nazife Hoca'nın ilk verdiği cevap bu. Hakikaten de çok doğru. Yani gençliğin tanımını, gencin ne anlama geldiğini, gencin ne istediğini hakikaten biliyor muyuz? Birinci Wallerstein bildiğimiz dünyanın sonu diyordu 20. yüzyıl biterken. Gençlik de bilmediğimiz, çalışmadığımız yerden soru gelen bir sınav kağıdı gibi. Ben bu kitapta nasıl bir gençlik ortaya çıktı sorusundan ziyade genç yaşlı nasıl bir çağda yaşadığımızı tasvir etmeye çalışıyorum. Teknolojinin ivme kazandırdığı hızla bir dönüşüm yaşanıyor. Gündelik hayat örgütlenmemiz de dünya ve ahirete dair tasavvurumuz da değişiyor. Bu değişim ve dönüşüm gençlik sorunları klişesinin ötesinde ele almamız mümkün olmaz. Dolayısıyla doğru tespit edemediğimiz bir soruna çözüm de bulamayız. Aslında bizim programda ısrarla vurguladığımız, yani benim bu programda ısrarla vurguladığım bahislerden biriydi bu. Doğru tespit edemediğimiz bir soruna asla doğru çözüm bulamayız. Bu da bu gençler bizi anlamıyor ya da bu büyükler bizi anlamıyor diyen hem gençlerin hem büyüklerin, işte büyüklerin oğlumla iletişim kuramıyorum, kızımla iletişim kuramıyorum, İşte genç kardeşlerimizin babamla annemle iletişim kuramıyorum dediği bu dönemde aslında bize en büyük ara formülü gösteriyor. O da şu: abicim sorun ne? Ya sen hangi konuda neden anlaşamıyorsun? Hangi konuda neden senin annenle babanla veya çocuğunla kardeşinle irtibat kuramıyorsun? Bunu bir kere gör. Hangi konuda mesela? Diyelim okul konusunda, tercih konusunda. Şimdi bir dönem, özellikle İS kuşağı dediğimiz dönem, memuriyete önem veriyor. Biliyorsunuz yani memur ol, devlete bir şekilde gir ve hani devlete kapak at şeklinde de aslında tanımlanan. Yani devlete bir şekilde, devletle çalışmaya başla ve akabinde rahat et. Maaşın zamanında yatsın. İşte hafta sonlarının tatil olsun vesaire. Ama teknolojinin ivme kazandığı, yani Nazife Hoca'nın ifadesiyle teknolojinin dönüştürücü ivmesini çok hızlandığı bu dönemde maalesef büyüklerimizin bu söylediği şeyler geçerliliğini yavaş yavaş kaybediyor. Ya da kaybetmese bile memuriyetin bile ya da devletle çalışmanın bile teknoloji formuyla gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da şöyle bir netice ortaya çıkıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bizim Hazreti Ali'nin ifadesiyle söylediği o çok müthiş sözle çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil onların yaşayacakları çağa göre yetiştirmemiz gerekiyor. Aslında bu kuşak kavgalarının, kuşak çatışmalarının en çözüm odaklı, en çözüm esaslı ifadesi bence Hazreti Ali'nin bu sözünde gizli. Biz ne olursa olsun, nasıl olursa olsun geleceği birazcık hissederek, geleceği birazcık tahmin ederek, çünkü teknoloji hızla ilerliyor şu an, gelecekte çok daha fazla teknolojik imkanın olacağını görüyoruz mesela. Biz çocuğumuzu teknolojiden bağımsız yetiştirirsek bu çocuk teknolojiden kopuk bir genç olarak hayat atılacak ve muhtemelen ilerleyen hayatında bir takım sıkıntılar yaşayacak. Yani dersinden geri kalması vesaire falan gibi şeyler söylemiyorum ben. Daha ziyade iş hayatında, okul hayatında maalesef bir takım sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Bu yüzden de aynı dünyada yaşamadığımız için ebeveynler ve çocuklar olarak bizim dünyamızı aynılaştırmamız lazım bir şekilde. Bu da hakikaten güncellikten, güncel olmaktan ve gençleri kendi yaşayacağımız kuşağa göre değil, kendi yaşayacağımız çağa göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirmekten geçiyor diye ifademi toplamış olayım. Bugün sizlerle birlikte olduk. Ben bu kuşak kavgalarına diyorum tekrar, kuşak çatışmalarına çok önem veriyorum. Kuşak tanımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun katılalım veya katılmayalım, bir kuşak kavgası, bir kuşak döngüsü içerisinde yaşıyoruz biz de. Yani herkes kendi kuşağının bir şekilde özelliklerini yansıtıyor. Bu siyasal olayların, çevresel faktörlerin, coğrafi nedenlerin etkisiyle beraber. Kendinizi tanımak için de, kendinizi adlandırmak, kendinize yol haritası çizebilmek için de, hedeflerinize, gayelerinize daha rahat bir şekilde yürüyebilmek için de kendinizi bir şekilde anlamanız ve tanımlamanız gerekiyor. Bu da aslında kuşak kavramının, kuşak çatışmalarının, kuşak tanımlamalarının bir şekilde bizlere vermiş olduğu bilgilerden biri diye toparlamış olayım. Bunun önemini, bunun geçerliliğini uzun yıllarda koruyacağını söyleyebilirim. Çünkü muhtemelen hani hocalarımızın söylediği gibi kuşak tanımlamaları çevreden, coğrafyadan bağımsız olmasa bile bir şekilde bize tanımlayıcı bir etki sağlıyor. Bu yüzden de bu kavramların, bu ifadelerin ciddi bir şekilde incelenmesi hem kendi çocuklarımız hem de gelecek nesiller için çok daha istifadeli olacaktır diye söylemiş olalım. Herkese teşekkür ediyorum. Genç zamanında Alaaddin Serhan Yaman'la yaptığımız, kendisini şu an Miras Avcıları Uluslararası Genç Derneği'nin projesi olan Miras Avcıları programında olması hasebiyle katılamadığı Genç Zamanı programında bugün sizlerle birlikte oldum. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.